Luka 20. bölüme geldik. Bu bölümde Rabisa Yeruşalim'dedir. 9. bölümde görmüştük. Yeruşalim'e gitmekte kararlıydı ve orada çarmıhta öleceğini biliyordu. Şimdi burada bu kenttedir. 3 ayrı günde 3 defa Yeruşalim'e girdi. Bu girişlere zaferli giriş deniliyor ama sonunda onu bekleyen çarmıh üzerindeki ölümdü. Bir gün Yeruşalim için ağladı. Tapınağı ikinci kez temizledi. Şimdi din önderleriyle son karşılaşmasını okuyacağız. Burada onun yetkisi sorgulanacaktır. Bunun üzerine Rab bağcı benzetmesini anlatacaktır. Sonra Sezar'a vergi verip vermeme konusunda sorgulanacaktır. Sadukiler de onu diriliş konusunda sorgulayacaktır. Son olarak Mesih'in kendisi kutsal yazı uzmanlarına yürekleri araştıran bir soru yöneltecektir. O günlerden birinde ise tapınakta halkı öğretip müjdeyi duyururken başkahinler ve din bilginleri ileri gelenlerle birlikte çıka geldiler. Ona söyle bize bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ben de size bir soru soracağım. Luka 20. bölümün ilk 3 ayeti. Ne ilginç bir görüntü. Usta öğretmen hiç yorulmak bilmeyen bir gayretle tapınakta iyi haberi duyurmakta. İsrail'in önde gelenleri de onun bu şeyleri öğretme yetkisi olup olmadığını soruşturmaktaydılar. Onların sorularına ise soruyla karşılık verip şöyle dedi. Şimdi söyleyin bana, Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı yoksa insanlardan mı? Luka 20. bölüm 4. ayet. Önde gelen din adamları bu soruya kendilerini yargılamaksızın yanıt veremediler. Nasıl bir yanıt vereceklerine karar vermek için bir yere çekilmeleri gerekti. Bunu aralarında şöyle tartıştılar. Tanrı'dan dersek, ona niçin inanmadınız diyecek. Yok eğer insanlardandır dersek, bütün halk bizi taşa tutacak. Çünkü Yahya'nın peygamber olduğuna inanmışlardır. Sonunda nereden olduğunu bilmiyoruz yanıtını verdiler. İsa da onlara ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim dedi. 5-8 ayetler arası. Soruları ne dürüst ne de samimiydi. İsa'nın sorusu karşısında kıskıvrak yakalanmışlardı. Eğer Yahya'nın tanrısal yetkiyle vaaz ettiğini kabul edecek olsalar, bu kez kendilerine onun duyurmuş olduğu habere niçin tövbe ederek itaat etmedikleri, tanıtmış olduğu Mesih'i niçin kabul etmedikleri sorulacaktı. Yahya'ya iman etselerdi, Rab İsa'nın yetkisini sorgulamazlardı. İsa Mesih'e iman ederlerdi. İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı. Adamın biri bağ dikti. Bunu bağcılara kiralayıp uzun süre yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni vermeler için bağcılara bir köle yolladı. Ama bağcılar köleyi dövüp eli boş gönderdiler. Luka 20:9-10 ayetler. Tanrı'nın İsrail ulusu için yanan yüreği buradaki kötü bağcılar benzetmesinde bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu benzetmedeki bağ İsrail ulusunu temsil eder. Bağcılar ise İsrail ulusunun liderlerini. Bağı bağcılara kiralayan adam Tanrı'yı temsil eder. Bu adam bağın ürününden kendisine pay vermeler için bağcılara hizmetçilerini gönderiyor. Bu hizmetçiler İsrail'i tövbeye ve imana çağıran Yeşaya ve vaftizçi Yahya gibi Tanrı peygamberleridir. Ne var ki İsrail'in yöneticileri peygamberlere her zaman işkence yaptılar ve hatta onları öldürdüler. Sonunda Göksel Baba ruhsal anlamda oğlunu gönderdi. İsa Mesih bu oğuldu ve bu din liderleri ne yaptılar? Bu din liderleri yüreklerinde olanlarla bu oğula ne yapacaklarına karar vermişlerdi. Yani onu, bu oğlu öldürmek, çarmıha germek niyetindeydiler. Tanrı ise buna izin verecekti. Bağ sahibi başka bir köle daha yolladı. Bağcılar onu da dövdüler, aşağılayıp eli boş gönderdiler. Adam bir üçüncüsünü yolladı. Bağcılar onu da yaralayıp kovdular. Bağın sahibi ne yapacağım dedi. Sevgili oğlumu göndereyim, belki onu sayarlar. Ama bağcılar bu adamın oğlunu görünce aralarında şöyle konuştular. Mirasçı budur. Onu öldürelim de miras bize kalsın. Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak? Gelip o bağcıları yok edecek. Bağı da başkalarına verecek. Halk bunu duyunca Tanrı korusun dedi. Luka 20, 11-16 ayetler arası. Son olarak Tanrı belki onu sayarlar diye sevgili oğlunu gönderdi. Burada dikkat edin. Mesih kendisini bütün diğerlerinden ayırmaktadır. Onlar yani daha önce gönderilenler birer hizmetçiydi. Kendisi ise yani İsa'nın kendisi oğuldur. Bağcılar geçmişte olduğu gibi mirasçıdan kurtulmaya kararlıydılar. Miras bize kalsın diyerek İsrail ulusunun yetkili tek liderleri ve öğretmenleri olmak istediler. Onlara verilen dini konum nedeniyle kendilerini İsa'ya teslim etmeye yanaşmadılar. Onu öldürdükleri zaman İsrail'de kendilerine karşı duracak kimsenin kalmayacağını düşündüler. Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. İsa gözlerinin içerisine bakarak şöyle dedi. Öyleyse kutsal yazılardaki şu sözün anlamı nedir? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. 17. ayet. Yapıcıların reddettiği taş köşenin baş taşı oldu. Rab onlara onu öldüreceklerini ama Tanrı'nın amacını boşa çıkaramayacaklarını söyledi. Reddedecekleri taş baş köşeye konulan taş olacak. Bununla Rabbin reddedilmesi ve sonraki yengi zafer açıkça önceden belirtiliyor. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak. Taşta kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek diyor Mesih. Luka 20. bölüm 18. ayette. Ayetin 2. bölümünde bu taş gökten düşen ve imansızları toz buz eden bir taş olarak görünmektedir. Kardeşim, bugün sen de ben de bu taşa dayanıp onu destek alabiliriz. Bu taş İsa Mesih'tir. Bu nedenle biz ona günahkarlar hem de kırılmış günahkarlar olarak gelmeliyiz. Bunu yaptığımız zaman hiçbir insanın atamadığı temel üzerinde buluruz kendimizi. O temel İsa Mesih'tir. Çünkü hiç kimse konulan temelden, atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel koyamaz. Böyle diyor Elçi Pavlos Korintoslar, 1. Korintoslar 3.11'de. Daniel peygamber de bir gün yargı niteliğinde düşecek olan o taştan söz eder. Onu reddedecek olan ulusları toz haline getirecektir bu taş. Rab ise bu benzetmede çok net şekilde konuşuyor. Bu sözlerin yanlış anlaşılması ya da yorumlanması olanaksızdır. İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden din bilginleriyle başkahinler onu o anda yani İsa'yı yakalamak istediler ama halkın tepkisinden, insanların tepkisinden korktular. 19. ayet. Çok açık konuşmuştu İsa. Başkahinlerle yazıcılar İsa'nın kendilerine karşı konuştuğunu anladıkları için onu artık bir an önce yakalamak istediler. Şu bağnaz dinciler bile İsa'nın ne demek istediğini anlamışlardı. Ne yazık ki topluluklarımızda birçok kişi bunlar kadar anlayışlı olamıyorlar. Din bilginleri İsa'yı dikkatle gözlüyorlardı. Ona kendilerine dürüst süsü veren muhbirler gönderdiler. Onu söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı diyor Luka 20. bölüm 20. ayette. Bu muhbirler ilkin onu Tanrı'ya her ne pahasına olursa olsun bağlı kaldığını ve insanlardan korkmadığını söyleyerek övdüler. Böyle yapmakla onun yani İsa'nın Sezar'a karşı bir şeyler söyleyeceğini umuyorlardı. Muhbirler ona öğretmenimiz senin doğru olanı söyleyip öğrettiğini, insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu değil mi diye sordular. Onların hilesini anlayan İsa, bana bir dinar gösterin dedi. Üzerindeki resim ve yazı kimin? Sezar'ın dediler. İsa o zaman Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin dedi. Luka 20, 23, 25 ayetler. Eğer ise bunun uygun olmadığını söyleyecek olursa o zaman onu yasalara karşı gelmekle suçlayıp yargılanması için Romalı yetkililere teslim edebileceklerdi. Yok bunun uygun olduğunu söyleyecek olursa Sezar'ı Musa'nın ve Mesihlerinin önüne koymuş olacaktı. Rab ise bu soruya muazzam ve yetkin bir yöntemle, bilgelikle yanıt verdi. Roma dinarını sordu. Bunun üzerine ise öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. Bir açıdan Roma İmparatorluğu'nun boyunduruğu altında olmakla bazı ayrıcalıklara da sahiptiler. Roma yönetiminin uyguladığı yasalar ve kurallar sayesinde ülkede bir çeşit düzen vardı. Boyunduruk altındaydılar ama bu da bir çeşit koruma sağlıyordu. Romalılar her ne kadar savaş için yollar yapmışlarsa da bu yollar ticaret içinde kullanılıyordu. Yolların tamiri Romalıların önderliğinde yapılıyordu. Roma dünyasının her yerinde geçen para sistemi kullanılıyordu. Yine ticaret için yararlı bir şeydi bu. Roma yönetiminin bastığı parayı, yaptığı yolları ve yasaları kullandıklarına göre buna karşılık vergi verilmesi doğruydu. Geçenlerde belediyenin astığı bir afiş gördüm. Vergi vermeyen verilen hizmetten çalar diye yazıyordu. Doğrudur değil mi? Vergi vermek istemeyen birisi yollar yapılmıyor, paranın değeri düşüyor, yasalar uygulanmıyor, rüşvet artıyor diye şikayet edemez. Yerel egemenlikleri bir yana bırakalım. Tanrı'nın da insandan bir şeyler alması doğaldır. Tanrı her şeyimizi sağlar. Işığımızı, suyumuzu, nefes aldığımız havayı, yolların, binaların yapımında kullanılan materyalleri hep O verir bize. Yaşamda bizim sorumluluğumuzu gerektiren iki alan vardır. Biri yerseldir, öbürü ise göksel. İnsanın hem fiziksel hem de ruhsal sorumluluğu vardır. Vatanları gökte olan insanlar bile yeryüzünde vergi ödemek zorundadırlar. Devletin koyduğu yasalara uymak zorundadırlar. Bu Rabbin emridir, Tanrı'nın buyruğudur. Yeryüzünde yolcu olan bizler gökteki sonsuz değerlere yatırım yapmalıyız aynı zamanda. İsa'yı halkın önünde söylediği sözlerle tuzağa düşüremediler. Verdiği yanıta şaşarak susup kaldılar. Ve İsa Mesih de böylece insanların ne düşündüklerini, yüreklerinden geçenleri bildiğini, yani göksel olduğunu, sonsuz olduğunu kanıtlamış oldu. Şimdi sıra Sadükülere geldi. Ölümden sonra dirilişi inkar eden Sadükülerden bazıları İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adamın evli kardeşi çocuksuz ölürse, adam ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün. Luka 20, 27-28. Ayetler. Bu yasayı Tesniye 25. bölüm 5-6'da okuyabilirsiniz. Bu aslında alışılmamış bir yasaydı ama bunun Rut kitabında uygulandığını görüyoruz. Yedi kardeşi vardı diyorlar. Birincisi kendisine bir eş aldı ama çocuksuz öldü. İkincisi de, üçüncüsü de kadını aldı. Böylece kardeşlerin yedisi de çocuk bırakmadan öldü. Son olarak kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi diye sordular İsa'ya Luka 20. bölüm 29-33 ayetlerinde. Şimdi üstelik yanıtlanması böylesine olanaksız bir soruyu tasarlayıp sorabildikleri için kendilerini çok akıllı görüyorlardı kuşkusuz. Ama bu saçma bir soruydu. İsa onlara şöyle dedi. Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. Ama gelecek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı'nın çocuklarıdırlar. 34-36 ayetler arası. Matta ve Markos'a göre onların sorunu hem kutsal yazıları hem de Tanrı'nın gücünü bilmediklerinden kaynaklanıyordu. Musa bile alevlenen çalıyla ilgili bölümde Rab için İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısı deyimini kullanarak ölülerin dirileceğine işaret etmişti. Tanrı ölülerin değil dirilerin tanrısıdır çünkü ona göre bütün insanlar yaşamaktadır. Luka 20. bölüm 37-38. Ayetler. İsa diriliş gerçeğini kanıtlamak için kutsal kitaptan kanıt kullandı. Çıkış 3. bölüm 6'dan bir aktarma gibi gözüken ama Mesih'in şahsen bildiği bir olayı kullandı. Bu olayda Tanrı kendisini İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un Tanrısı olarak tanıtmıştı. Eğer Sadukiler şöyle bir durup düşünecek olsalardı şu şeyleri fark edeceklerdi. Bir, Tanrı ölülerin değil ama yaşayanların Tanrısıdır. İki, İbrahim, İshak ve Yakup çoktan ölmüşlerdi. Bunu şöyle sonuçlandırmamız gerekir. Tanrı bu üçünü ölümden diriltmiş olmalıdır. Tanrı'nın yaşayanların Tanrısı olma özelliği dirilişi gerektirir. Rab ben İbrahim'in Tanrısıydım demedi ama Tanrısıyım dedi. Görüyorsunuz Rab. Herodes yanlılarıyla Ferisilere yanıt verdikten sonra Sadüküler bu kalıp sorusunu sordu. Soruya verilen yanıtın her birinin gülünç olduğu düşüncesindeydiler. Sadüküler günümüzün kilisesinin liberal kısmına benzetilebilirken Ferisiler konservatiflerle yani tutucularla eşit tutulabilir. Sadüküler olağanüstü olayları reddettiler. Bu nedenle dirilişe inanmadılar. Sadükülerin sorusu Musevi sisteminin oluşturduğu bir düşünce kalıbından ortaya atıldı. Sadüküler dirilişe inanmadıklarından hayali bir durum ortaya atıp bu durumda diriliş kavramının gülünç olacağını kanıtlamaya çalıştılar. Bir kadının 7 kere evlenmesi hem de 7 kardeşle evlenmesi sıradan bir olay değildi. Böyle bir şey olamaz, düşünülemez. Günümüzde 7, 8, 10 kere evlenenlerin olduğunu biliyoruz ama bu kişiler genelde cennet ile hiç ilgilenmezler. Dünya zevklerinin peşinden koşarlar. Sadüküler bir tarikat olarak İsa'dan önce 300 yıllarında ortaya çıktılar. Tapınakta görev yapan kahinler olduğu kadar politika adamlarının da çoğu bu tarikata aittiler. Toplum için saygın konuma sahip olan zengin insanlardı bunlar. Buna paralel olarak diyebilirim ki günümüzün kilise politikacıları genelde liberal görüşlü kiliselere bağlıdırlar. Bundan da biliyoruz ki insan tabiatı hiç değişmiyor. Sadüküler yalnızca dirilişi değil, mucize çatısı altına giren her şeyi inkar ederlerdi. Yani mucizeye inanmazlardı. Kutsal yazıları didik didik ettiler ve içinde nerede mucize varsa hepsini doğal yollardan yorumladılar. Kutsal yazıların hiçbir koşul altında yanlış olmayacağı gerçeğini reddettiler. Dikkatle incelersek göreceğiz ki İsa'nın günündeki Sadukilerin inancı ile günümüzün liberal inanışı arasında çarpıcı benzerlikler vardır. Liberal görüş tarihi Mesih inancından uzaktır. Hatta bu iki görüş açısı birbirinden o kadar farklıdır ki kutsal kitap uzmanı olan Dr. Berkhof, liberal Mesih inancı terimi kendi içinde çelişkili bir sözdür. Şuna kanaat getirdim ki liberal görüş Mesih inancı değildir diyor. Kilise tarihine bakarsak bir zamanlar Mesih imanlısı olmayanları kilise dışında gördük. Kiliseye geldiklerinde onları iman etmeyenler diye tanımlayabilirdik. Şimdi durum biraz daha karışık. Kilise içerisinde Mesih imanlısı adını taşıyan ama aslında yeni doğuştan habersiz gerçekten iman etmemiş kişiler kiliseleri doldurmakta. Özellikle Batı dünyasında. Daha önce kilise dışında durup Mesih'in Tanrı olduğunu, kutsal yazıların tümüyle Tanrı tarafından yazıldığını inkar eden kişiler şimdi kilise içinden imanlı etiketini taşıyarak aynı iddiaları ileri sürüyorlar. Tanrı'yı inkar eden, mucizeye inanmayan, İsa'nın bakireden doğduğunu kabullenmeyen kişiler kasalar üzerinde durup kiliseye karşı konuşmalarını sürdürürlerdi. Şimdi aynı düşünceyi başkalarına aşılamak için kilise içine sızmışlar, kilisenin kürsüsünü kullanıyorlar. Mesih'in en çetin düşmanları arasındaydı Sadüküler. Aynı zamanda ilk kiliseye karşı baskıyı başlatan grup yine Sadükülerdi. İsa Mesih'e baskı yapılmasında ön ayak olan, ele başlığı yapan Sadüküler ile Ferisiler idi. Rab İsa çarmıha çakıldıktan sonra Ferisiler artık işin üstüne gitmediler. İsa'yı izleyenlere baskı yapmakla artık ilgilenmiyorlardı. Araştırırsak göreceğiz ki bunlardan birçoğu Mesih'e iman etti. Sadüküler ise kiliseye baskı yapmaya devam ettiler. İnanmıyorsanız Elçilerin İşleri kitabının 3. ve 4. bölümlerini yeniden okumanızı öneriyorum. İsa'nın gününde bir kişinin Sadüke olup olmadığını tam olarak saptamak istersen ona dirilişe inanıp inanmadığını sorardın. Sadüküler asla dirilişe inanmazlardı. Günümüzün liberal görüşlü insanları da dirilişe inanmazlar. Bir çeşit dirilişe yani ruhsal dirilişe inanırlar da bedensel dirilişe inanmazlar. Biliyor musunuz kutsal yazıların hiçbir yerinde bir Sadukinin Rab'be iman ettiği yazılmıyor. Pavlos bir Ferisiydi ve Rab'be geldi. Nikodimos adında biri Ferisiydi ve Rab'be iman etti. Kahinlerden birçoğu iman etti ama Sadukilerden ses yok. Mesih'i vaaz etmeye başlayan herkes eninde sonunda Mesih'in çarmıhından söz ettiği anda karşı tepkilerin geleceğini öğrenir. Sadık şekilde bunu vaaz ederse kentte ya da kasabada saygınlığını yitirecektir değerli dostum. Bunu size baştan söyleyeyim. İnsanlarca alkışlanmak istersen çarmıhtan söz etmesen iyi olur. Yahuda İskariyot Rabisa'yı ele verdi. Neden? Belki de en güçlü neden İsa'nın çarmıh ölümüne gitmekte kararlı olmasıydı. Yahuda İsa sayesinde meşhur olmak istiyordu. Petrus'a gelince o Rabbini inkar etti ama sonra pişmanlık içerisinde tövbe etti ve Efendisinin ölümüne ortak oldu. Yeremya'da şöyle yazar. Habeşli kendi derisini ya da Pars beneklerini değiştirebilir mi? Kötülük etmeye alışmış olan sizler de iyilik edemezsiniz. Kendisine sorulan soruları yanıtladıktan sonra şimdi Rab ise kutsal yazı uzmanlarına bir soru soracaktır. Artık ona başka soru sormaya cesaret edemeyen din bilginlerinden bazıları öğretmenimiz güzel konuştun dediler. İsa onlara şöyle dedi. Nasıl oluyor da Mesih Davut'un oğludur diyorlar. Çünkü Davut'un kendisi Mezmurlar kitabında şöyle diyor. Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye kadar sağımda otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? Bütün halk dinlerken İsa öğrencilerine şöyle dedi. Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan hoşlanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en seçkin yerlere, şölenlerde baş köşelere kurulmaya bayılan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır. Luka 20. bölüm 39-47 ayetler arası. Tam burada İsa Mesih yeniden bakire bir kızdan doğduğunu öğretiyor. İsa bir kez daha kutsal yazılara başvurdu. Mezmur 110. bölüm 1. ayette Davut Mesih'e Rab diye hitap etmişti. Yahudiler Mesih'in Davut'un oğlu olacağını genelde kabul ederlerdi. Mesih aynı anda hem Davut'un Rabbi hem de oğlu nasıl olabiliyordu? Davut torununun torununun torununa nasıl Rabbim diye seslenebilirdi? Bunun tek yanıtı o torununun gerçekte Rab olduğudur. İsa Mesih Tanrı oğlu olmak için erden kızdan doğması gerekirdi. Rabbimizin burada öğrettiği düşünce muazzamdır. Belki fark ettiniz burada Rab İsa Mesih 110. mezmurun kesin olarak Davut tarafından yazıldığını söylüyor. Davut yazdı ama kutsal ruhun yönlendirmesiyle bunu yaptı. Rab İsa da bu mezmurun Mesih olan kendinden söz ettiğini belirtiyor burada.